Ayrım 19. Kadın Öykülerinde Doğu. Hazırlayan Hande Öğüt. Sayfa 168. Nezihe Meriç, Maşinga. Adam pencerenin önünde dikilmiş, yağan karı seyrediyordu. Apartmanın 8. katındaydı pencere. Sadece kar görünüyordu. Aralarda savrulan koyu duman renkleri, karın içinde bir görünüp bir kaybolan gökyüzü parçalarıydı. O dumanların arasında küçük toprak evden bir kadın çıktı. Omuzlarını kısarak hırkasının önünü kavuşturmuştu. Üşüyordu. Koşarak evin kapısının yanındaki küçük tahta kapıya geldi. Aceleyle kapıyı açtı. Ağzından burnundan buram buram beyaz dumanlar çıkıp karlar içindeki çevreye yayılıyordu. Kapıyı açınca ayaklarının dibine yuvarlanan tezekleri aceleyle elindeki sepete doldurup kapıyı kapamasıyla koşup evin kapısından girmesi bir oldu. Pencerenin önünde kar yağışını seyreden adamın omuzlarından bir titreme geçti. Birden uyanıverince gördüğü düşü anımsayamayanın tedirginliğine benzeyen bir titreme. Gözlerini yumdu ama tutturamadı. Yanaklarından süzülen gözyaşlarının ıslaklığına şaştı, elinin tersiyle silerken. Gözlerini açmadı. İmgeleminde yarım kalanı düş gücüyle kurmaya çalışıyordu. Sonsuz bir kar dünyasının bembeyazlığı içindeki o toprak ev, Türkiye'nin uzak, çok uzak doğu illerinden birindeydi. Yıllardan 1930'ların sonu, 1940'ların başı. Kadın bir odaya girdi. Oda sıcacıktı. Ortada bir maşinga yanıyor, üzerinde çaydanlık, etrafa kızgın sular fışkırtarak fokur fokur kaynıyordu. Kadın çaydanlığın kapağını araladı. Maşingaya bir iki parça tezek attı. Yandaki kapağı açıp kızaran böreğe bakarak kapadı. Köşedeki muslukta ellerini yıkarken güzel gözlü küçük oğlanın sesi duyuldu. Anne! Kadın Sedir'e doğru seslendi. Yavrum, uyandın mı sen? Borek oldu mu? Kadın Sedir'e oturup oğlanı kucağına aldı. Yanağından boynundan koklaya koklaya öperek güldü. Olmaz mı dedi. Borek değil kuzum. Börek de bakayım. Borek. Borek diyen ağzını severim senin. Borek oldu. Az bekle. Baba da gelsin, abiş de gelsin, ablaş da gelsin, çay da demlensin. Küçük oğlan kollarını annesinin boynuna doladı. Hayalinde kurulan sofra için gülümsedi. Bu öyle güzel bir manzaraydı ki kar dayanamadı, lapa lapa yağmaya başladı. Pencerenin önünde dikilen adam gizlice içini çekti. Tam o sırada yanına gelen karısı ona arkasından sarıldı. "Oo, kar amma da hızlandı," dedi. Adam yanıtlamadı. Kadın başını onun sırtına dayayarak, "Kar böyle yağınca ben hep dağ yollarında sefer yapan kamyonları düşünürüm, biliyor musun?" dedi. "Onlar için hep üzülürüm, dua ederim." Adamdan ses gelmedi. Kadın bir ön seziyle eğilip yandan ses çıkarmayan kocasının yüzüne baktı. Gözyaşının izini görünce yanağında ellerini onun pantolon cebindeki ellerinin yanına sokarak usulca ensesinden öptü. Öpücük ona dedi ki, "İyi ettin." Çok hüzünlendi. Kadın da öpücüğe dedi ki, "Hiçbir zaman içimdeki dünyayı bilemeyeceğim." O sırada adam onun ellerini tutarak cebinden çıkardı. Döndü, onu omuzlarından sararak sordu. "Sen maşinga nedir bilmezsin, bak sana anlatayım. Gülün içinde bülbül sesi var." YKY 2008. Hatice Meryem, bir hafta sonu ziyareti. 25'inde genç bir kadın, hemen her hafta sonu iş çıkışı Şişli taraflarında yatılı bir okula koşardı. Elinde büyükçe bir torba taşırdı. 7 yaşındaki kızı onu yüksek tavanlı bir yatakhanede beklerdi. 70'li yılların ortasıydı. İstanbul'da elektrikler hep kesik olurdu. Karanlık sokaklarda durmadan genç insanlar ölür, öldürülürdü. Kederli adamlarla kadınlar arabesk şarkılar çalan minibüslerle durmadan bir yerlere gidip gelirdi. Torbadan o yılların sevilen iki markası İGS ya da YKM'den alınmış bir çift pomponlu beyaz çorap, yine o yılın çocuk modasını yansıtan pilili bir İskoç etek, kolları volanlı triko bir kazak, bir de bir çift kırmızı rugan ayakkabı çıkardı. Genç kadın kızının dolabını hızla, hamaratça derleyip toplar, yeni giysilerini giydirir, saçlarını suyla ıslatıp çeke çeke taradıktan sonra kafasının iki yanına iki keçi kuyruğu yapardı. Canı yansa, acıdan gözleri yaşarsa da gıkını çıkarmazdı kız. "Bak kendine," derdi genç kadın. Aynaya bakardı kız. Başucunda annesi olduğu halde pırıl pırıl saçları, ışıl ışıl gözleriyle kendisini görünce sevinçten içi ürperirdi. Dışarıda kış kıyamet kopardı, Şişli'yi buz keserdi, yollarda arabalar kaza yapardı. Dışarı çıkmadan önce genç kadın, kızının mantosunun önünü sıkılar, düğmelerini ilikler, kar maskesine benzer yün bir bereyi kafasına geçiriverirdi. Yalnız kara gözleri açıkta kalırdı kızın, ağzı burnu kapanır, nefes alamasa da gıkını çıkarmazdı. Okuldan çıkar, Şişli'nin ışıklı yollarında hızlı hızlı yürürlerdi. Kar tipi yüzlerini keserdi. Genç kadın kızının elini sıkı sıkı tutardı. Bazı sokaklardan geçerken adımlarını hızlandırırdı. O sokakların duvarlarında kan kırmızısı boyalarla yazılmış yazılar olur, çatışma sesleri duyulur, kuytularda gencecik insanlar ölür, öldürülürdü. Hızla atladıkları minibüs öne atılınca genç kadın sarsılır, düşecek gibi olurdu. Son anda bir koltuğun başına tutunmayacak olsa annesinin yere kapaklanacağından korkardı kız. Tek kişilik öderdi genç kadın, cebinde parası yok sanırdı kız. Öyle genç, öyle teri taze görünürdü ki annesi gözüne. Minibüs şoförlerinden onu delice kıskanırdı. Dikiz aynasından şoförlerin delici bakışlarını kontrol etmekten midesi bulanır, kusardı. Zayıftı genç kadın, dal gibi, sivri biber gibi. Kızının ağzını, terle kaplı alnını temiz bir mendille sildikten sonra boşalan bir koltuğa oturur, yine kızının mecalsiz başını göğsünün iman tahtasına bastırır, gözlerini camdan dışarı dikerdi. Minibüsün içi dertli bir kadın sesiyle dolup taşardı. "Kırılsın ellerim, neye yarıyor? Gençliğim gidiyor, tutamıyorum. Tanrım bana vermiş yorgun ayaklar, bahtımın peşinden koşamıyorum." Kazasız belasız tıngır mıngır varırlardı Topkapı'ya. Yolu bildiği yoktu kızın, yalnız Edirne Kapı mezarlığını karanlığından tanırdı. Yokuş yukarı bir gayret çıkan minibüs karanlık gecenin ortasında bir mumun titrek aleviyle aydınlatılmışçasına sihirli görünen Topkapı otogarına girerdi. Birden bir canlılık sarardı etrafı. Genç kadın büfeden birer sosisli söylerdi. Turşusu bol olsun. Ayaküstü hızla yerlerdi. Kıza öyle gelirdi ki bu Topkapı otogarı var ya, bu Topkapı otogarı sanki dünyanın tamamı. Severdi orayı. Karanlıkta ışıldayan seyyar pilavcıları, kestanecileri, kokoreççileri, lahmacuncuları, camları puslu yazıhaneleri, önleri kalabalık büfeleri, otobüs firmalarının çığırtkanlarını, tombalacıları, kaçak sigara satanları, ellerinde çuvallarla sağa sola koşturanları, adres soranları, yolcu karşılayanları, yolcu uğurlayanları, bunca kalabalıktan yükselen isli dumanı, büyük uğultuyu en çok da annesini severdi. Sonra bu loş, bu gürültülü dünyadan ayrılırlardı. Yine arabesk şarkılar çalan ve kederleri yüzlerinden okunan insanlarla dolu bir minibüsle. Bozuk yollarda sarsıla sarsıla ilerlerken duvarlardaki yazıları okumaya çalışırdı kız. Okumayı yeni söktüğünden harfleri birbirine karıştırırdı. Esenler son durakta zifiri bir karanlığa inerlerdi. Elektrikler yine kesik olurdu. Yollar hep çamurlu. Beyaz pomponlu çoraplarına çamur bulaşmasın diye kızını sırtlanırdı genç kadın. Zayıftı, dal gibi, sivri biber gibi. 55 kilo ya var ya yoktu. Saçları omuzlarına sığmaz, şelale gibi akardı sırtına. Uzun deri çizmeler yakıştırırdı kendine. Geniş yakalı uzun deri pardösüler. İnce belini sıkan kemer olmak isterdi esenlerin tüm delikanlıları. Kocasından ayrılalı olmuştu bir zaman. Kızını yatılıya bıraktığı için vicdan azabı çekerdi geceleri. Çalışmaya başlamıştı, sigara içmeye de. Bazen kötü kaderini unutup büyük güzel coşkulu kahkahalar atardı iş yerinde. Geç vakitlerde karanlık sokaklardan başı önünde mazbut hızlı hızlı yürüyerek dönerdi baba evine. Köylüydüler. Erzincanlı, Sivaslı, Diyarbakırlı ya da Karslıydılar. Ne fark eder? Gurbetteydiler. Annesinin beline bacaklarını sıkıca dolardı kız. Bir ağacın sağlam gövdesine dolar gibi. Kollarıyla da sarardı boynunu. Sarardı bir sarmaşık gibi. Gür saçlarına gömerdi yüzünü. Unutup yeryüzündekileri, cennetteki tüm çiçeklerin kokusunu çekerdi içine. Böyleyken ne karanlıktan korkardı ne ıssız yollardan. Yatılı okul hepten uçmuş gitmiş olurdu aklından. Genç kadın tam 25'indeydi bunlar olurken. Sırtında kızıyla bir çamur deryasında yürüdü. Bileklerine kadar çamurlara batıp çıkardı. Yol kenarlarında bol soğanlı yemeklerin pişirildiği az ışıklı evler, bu evlerde en çok Sivaslılar, Erzincanlılar, Diyarbakırlılar, Karslılar yaşardı. Gür bıyıklı devrimci abiler köşe başlarında babalarından gizli sigara içer, burunlarından soluyarak öfkeli öfkeli konuşur, memleket uğruna can vermeyi düşlerlerdi. Genç kadın, Kurtuluş Savaşı'nda cepheye mermi taşıyan ve adına şiirler yazılan nice eliflerden, nice nene hatunlardan farksız ve hatta onlardan daha kahraman, sırtında kızıyla geçerdi yanlarından. Annesinin birden balçığa saplanacağından, yere kapaklanacağından, güzeller güzeli bir geyik gibi çamurlara bulunacağından, ölesiye korkardı kız. Dört katlı bir apartmanın girişinde sırtından indirirdi genç kadın kızını. Yoruldun mu anne deyince eğilip yanağından öperdi. Apartmanın karanlık dik merdivenlerini tırmanıp ikinci kattaki bir dairenin kapısını tıklardı genç kadın. Kızının elini hiç bırakmazdı. Suratsız bir kadın açardı kapıyı. Geldiklerine sevinmediğini yer gök anlardı. Girerlerdi içeri. Karanlık, elektrik kesik yine. Duvarda bir gaz lambası asılı olurdu. Onun dalgalanan ışığı birkaç genç adamla ihtiyar bir adamın etrafında oturduğu bir yemek masasını aydınlatırdı. Az önce masum birini kesip doğramışlar da iştahla iliklerini emiyorlarmış gibi yemeklerine yumulmuş olurlardı. Gelenlerden duydukları rahatsızlığı onlar da boyunlarını bir yana bükerek, gözlerini kaçırarak belli ederdi. Sonra ihtiyar adam koyu gölgelerle iyice korkunçlaşan yüzünü kaldırıp onlara bakardı. Genç kadın kızının elini birden bırakırdı. Öylece kala kalırdı kız. Korku teklifsiz girerdi içine. Genç kadın başını usulca öne yerdi. O zaman kız, annesinin büyük bir suç işlediğini düşünür, suçunu üstlenmek ister, ona yardım ve yataklık etmek arzusuyla dolardı. İhtiyar adam ısrarla uzun uzun bakardı genç kadına. Depderin iki kuyuya benzeyen göz çukurlarından bakardı. Binlerce yıl öncesinden bakardı, suçlayarak bakardı. Kızgınlıkla bakardı, öfkeyle bakardı, nefretle bakardı. Annesi ölecek sanırdı kız. Karnının aç olduğunu, yol boyunca çamura bulandığını, çok üşüdüğünü hatırlayıp mahvolurdu. Suçunu merak ederdi. Sonra ihtiyar adam ölümcül bir silah denerdi üstlerinde. Sen bu sıpayı hala peşinde mi dolaştırıyorsun? Susardı genç kadın. Suçlu gibi susardı. Un ufak olurdu kızda. Annesinin 25'indeki o gencecik kadının suçunun mahsulü ve peşte dolaştırılmaması gereken bir sapı olduğunu idrak eder, onu zorda bıraktığı için buharlaşıp yok olmak isterdi. Bir gün bu ihtiyarı öldüreceğine yeminler ederdi. Elleri gövdesinin iki yanında iki yumruk, gözlerini kocaman açarak dimdik bakardı ona. Nefreti gözlerinden anlaşılsın isterdi. Ona çok kinlendiğini, öyle çok kinlendiğini ki ona bir gün mutlaka öldüreceğini anlasın, pişman olsun, hemen o dakika diz çöküp af dilesin isterdi. Sıpa değilim ben diye bağırırdı kendini tutamayıp, şaşırırdı kendi de. Delikanlılar basardı kahkahayı, ağızlarındaki yemekleri püskürterek, ha ha ha, sıpa değilmiş, şuna bakın hele. Hepsinden ölesiye nefret ederdi, kıpırdamazdı yerinden. Annesi sırtından hafifçe itelemese, sonsuza dek orada kalırdı. Geç masaya. Surat asık, kaşlar çatık, ilişirdi boş bir sandalyenin ucuna. Genç kadın karanlık koridorda kaybolur, arka odalara geçerdi. Aklı onda kalırdı kızın. O gece onu mutlaka öldüreceklerinden korkardı. Affedilmez suçu yüzünden. Zehirli yemeklerle, bıçakla, çamurla. Öfkeden kafası titrerdi. Küçük yumrukları 40 yıl çözülmeyecek gibi sıkılırdı. Önüne bırakılan çorbayı ayaklar altına alınan gururu yüzünden içmez, çorba soğumaya yüz tutardı. Biri bunu fark etsin, hadi fark etsin, üstelesin ister, beklerdi. Delikanlılar ağızlarına şapırtata şapırtata yemeklerini yerdi. Kız hepsinden nefret ederdi. Neden sonra ihtiyarın lekeli ve buruşuk eli havalanıp önündeki kaşığın sapını kavrar, çorbaya daldıktan sonra ağzına yanaşırdı. Kızgınlıkla öte yana çevirirdi başını o. Öfkeden yaşla dolardı kara gözleri. Madem beni seviyordun, az önce niye öyle konuştun? Delikanlılar bir kez daha kahkahayla gülerdi. Bir gün tüm yetişkinleri öldüreceğini ant içerdi kız. Annesini üzen, herkesten intikam alacağı günü özlerdi. Sonra delikanlılardan biri, en uzun burunlusu, gevrek gevrek, "Şundaki pozlara bak yav" deyip onun katılaşan boynunu zorla çevirir ve ne kadar itiraz ederse etsin dinlemeyip yanağına sulu bir öpücük kondururdu. Gözünden bir damla yaş, yüce bir dağdan kopan kaya parçası gibi yuvarlanırdı yanağına kızın o zaman. Asla bir damladan fazla değil ama. Bağıra bağıra ağlamak istese de susar, sıkardı kendini. Kendisine bahşedilen merhametin yüzü suyu hürmetine, annesini o gece öldürmeyeceklerini anlar, rahatlardı. Dışarıda kış kıyamet kopardı, karanlık sokaklarda gencecik insanlar ölür, öldürülürdü. Esenleri buz keserdi. Minibüslerde, arabesk şarkılar eşliğinde, kederli adamlarla kadınlar yolculuk ederdi. 70'li yılların ortasıydı, herkes gurbetteydi. Erzincanlılar, Sivaslılar, Diyarbakırlılar, Karslılar ve tüm Anadolu. Kız gibi yatılıydı Anadolu İstanbul'da ve bir hafta sonu çıkıp gelerek saçlarını tarayacak şefkatli bir anneyi bekliyordu. 2011. 19. ayrımın sonu. Sayfa 175.